Ayrım 9, Sunset Park, Paul Auster, sayfa 114. Miles Heller, Miles de bu ayrılığı ihal indirimi olmayan 6 aylık bir mahkumiyet gibi görüyor. Noel ve Paskalya bayramları Pilar'a açık görüş hakkı verecek ama Miles 6 ay hücresine hapsolacak, kaçmayı aklından geçirmemeli. Gecenin bir yarısı tünel kazmaya, gardiyanlarla çatışmaya, dikenli tellerin arasından geçmeye, peşinden köpekler kovalarken ormana dalmak gibi bir çılgınlığa kalkışmamalı. Başını derde sokmadan ya da kendini dağıtmadan mahkumiyetini tamamlayabilirse, 22 Mayıs'ta Florida'ya doğru yola koyulacak ve ayın 23'ünde Pilar'ın doğum gününü kutlamak üzere kızın yanına varmış olacak. O zamana kadar da solunu tutacak. Kendini dağıtmak. Yolculuğu boyunca yolda geçirdiği 34 saatte kızla yaptığı 7 telefon görüşmesinde Miles hep bu cümleyi söyledi. Kendini dağıtmamalısın. Pilar telefonu hıçkırarak ağlamadığı ya da sürtük ablasını verip veriştirmediği zaman Miles'ın kendisine anlatmaya çalıştığı şeyi anlıyormuş gibi görünüyordu. Miles daha 2 gün önce ağzından çıkacağını hayal bile edemediği basma kalıp sözleri sıralıyor. Hem de bir yanıyla söylediklerine kendisi de inanıyordu. Güçlü olmalıydılar. Bu bir sınavdı ve aşkları bu sınav sayesinde daha da derinleşecekti. Sonra pratik öğütlere sıra geldi. Derslerine çok çalışmalı, doğru dürüst beslenmeli, her gece erkenden yatmalı, arabanın yağını düzenli aralıklarla değiştirmeli, ona bıraktığı kitapları okumalıydı. Bu gelecekteki karısıyla konuşan bir erkek miydi yoksa çocuğuyla konuşan bir baba mı? Belki ikisinden de biraz vardı. Bu Pilar'la konuşan Miles'tı. Kızın dağılmamasını sağlamak, kendisini dağıtmamak için elinden geleni yapan Miles'tı. Miles pazartesi öğleden sonra saat 3'te kırık eşyalar hastanesinden içeri giriyor. Öyle anlaştılar. 6'dan sonra gelirse doğruca Sunset Park'taki eve gidecekti. Gündüz gelirse bankla Brooklyn 5. caddedeki dükkanında buluşacaktı. Miles kapıyı açıp kapatırken bir çıngarak çalıyor. İçeri adımını attığı anda dükkanın ne kadar küçük olduğunu görüp şaşırıyor. Buranın hiç kuşkusuz dünyadaki en ufak hastane olduğunu düşünüyor. Rafta antika daktilo makinalarının, sol tarafında köşede tütüncü dükkanlarının reklamında kullanılan bir kızılderili heykelinin durduğu, tavanında planör ve Piper Cup, uçak modellerinin asılı olduğu Blackjack cikleti, Odile saç bakımı ürünü, Geratul Carter'ın karaciğer hapları, Old Gold sigaraları gibi onlarca yıl önce Amerikan piyasasından çekilmiş ürünlere ait afişlerin duvarları kapladığı bir eski eşyalar türbesine benzetiyor. Çıngırağı duyan Bank, tezgahın arkasındaki odadan çıkıyor. Miles'ın anımsadığından daha iri yarı, daha kıllı bir koca sersem göründe sırıtarak kollarını iki yana açıp ona doğru atılıyor. Gülümseyerek, gülerek Miles'ı kucaklayıp yanaklarından öpüyor. Bu salya sümük karşılaşmadan afallayan Miles da bir yandan gülüp bir yandan arkadaşının kollarından kurtulmaya çalışıyor. Bank hastaneyi erkenden kapatıyor. Uzun yolculuktan sonra Miles'ın aç olabileceğini düşünerek onu en sevdiği lokanta olarak tanımladığı balık ve patates kızartması, etli ve sebzeli börek, sosis ve patates püresi, özgün İngiliz meyhanesi Limey Pub'ın menüsündeki bütün yiyecekleri sunan 5. caddedeki düzensiz ama sevimli bir kafeteryaya götürüyor. Miles Bank'ın haftada birkaç kez bu yağlı yiyecekleri tıkındıktan sonra böylesine şişmanlamasına şaşmamalı diye düşünüyor. Ama o anda kendisi de açlıktan ölmek üzere ve soğuk bir günde insanın karnını doyurmak için sıcak bir etli ve sebzeli börekten daha uygun ne olabilir? Bu arada Bink ona evi caz grubunun Millie ile yaşadığı sonu, hüsranla biten aşkını anlatıyor. Sık sık da kendi hikayesine ara verip Miles'ın ne kadar iyi göründüğünü ve onu gördüğü için nasıl sevindiğini söylüyor. Miles pek karşılık vermiyor. Yemeğini yemekle meşgul. Yine de Bang'ın söylediğine keyifli, böylesine iyimser olmasına etkileniyor. Ve Bang konuşturmayı sürdürdükçe Miles mektup arkadaşının 7 yıl önceki son görüşmelerinden bu yana hiç değişmediğini görüyor. Tabi biraz daha yaşlı, daha olgun, kendisine daha hakim, daha güvenli ama özde aynı kişi. Oysa Miles artık bambaşka biri. 7 yıl önceki kutluyu hiç benzemeyen bir kara koyun. Yemeğin sonuna doğru Bang'ın yüzünü huzursuz bir ifade gölgeliyor. Birkaç saniye duraksıyor, nasıl söyleyeceğini bilmiyormuş gibi gözünü masaya dikip çatalıyla oynayarak susuyor. Sonunda konuşmaya başladığında sesi az önceki gibi gür değil, neredeyse fısıltı halinde. İşine karışmak gibi olmasın ama bir planın olup olmadığını merak ediyorum diyor. Ne planı diye soruyor Miles. Hani annenle babanı görmek gibi. Bu senin üstüne vazife mi? Ne yazık ki öyle. Uzun zamandır senin haber kaynağın oldum. Artık emekliye ayrılmak istiyorum. Emekli oldun bile. Bugün otobüsten indiğim anda sen de altın saatini aldın. Yıllardır verdiğin üstün hizmetin karşılığı. Sana ne kadar şükran borçlu olduğumu biliyorsun, değil mi? Ben senden şükran beklemiyorum Ay. Sadece yaşamını daha fazla berbat ettiğini görmek istemiyorum. Onlar için hiç de kolay olmadığını biliyorsun. Biliyorum, bilmediğimi sanma. Öyleyse onları görecek misin, görmeyecek misin? Görmek istiyorum, göreceğimi umuyorum. Böyle cevap olmaz. Evet mi, hayır mı? Evet, tabii arayacağım onları, diyor. Oysa gidip gitmeyeceğini de bilmiyor. Bang'ın son 7 yıl içinde ailesini 52 kez aradığından, bugün New York'ta olacağını babasının, annesinin ve Vaila'nın çoktan bildiğinden de haberi yok. Tabii ki göreceğim onları, diyor, yeniliyor. Ama önce yerime yerleşmeme izin ver. Ev Miles'ın New York'ta gördüğü evlerin hiçbirine benzemiyor. Kentin şehir yaşamıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan, anormal yapılarla dolduğunun farkında, örneğin Queens'in belirli kesimlerindeki banliyö özenti tuğla evler ve bahçeli apartmanlar ya da Brooklyn Heights'ın en kuzeyindeki 1840'larda yapılıp ancak birkaçı ayakta kalmış tarihi ahşap evler, ama Sunset Park'taki bu ev ne banliyö tarzı ne tarihi yapı, New York'ta da başka bir yerde de yaraşamayacak derme çatma bir mimari aptallık örneği. Bank mektubuyla birlikte evin resmini göndermediği ve evi ayrıntılı bir biçimde anlatmadığı için Miles'ın neyle karşılaşacağı konusunda hiçbir fikri yoktu, ama olsa bile kafasında kesinlikle bu olamazdı. Tahtaları çatlak, çatı kaplaması griye, ikinci kattaki 3 pencerenin çerçeveleri kırmızıya, verandanın köhne korkulun baklava biçimindeki oymaları beyaza, verandanın tavanı tutan 4 direk pencere çerçevelerinin tuğla kırmızıyla aynı rengi boyanmış ama boya tutmayacak kadar kıymıklı olan öndeki basamaklar ve trabzan boyanmadan çıplak ve aşınmış tahta olarak bırakılmış. Bank'la Miles verandanın alt basamağından çıkıp eve girdikleri sırada Alice ve Alan henüz işten dönmemişler. Bank evi onarmak için el birliğiyle kotardıkları işlerden duyduğu gururla Miles'le her tarafı gezdiriyor. Ev yalnızca odaların boyutları ve sayıları yüzünden değil, Bang'ın davul takımları, Ellen'ın tuvalleri, Alice'ın kitapları gibi odalara doldurmuş eşyalar nedeniyle maalesef fazlasıyla ıkış tıkış görünse de içerisi son derece temiz, onarılıp boyanmış olmanın verdiği bir ferahlık, bir aydınlık var ve o yüzden de sanki yaşanabilir bir yer gibi görünüyor. Alt katta mutfak, banyo, arkada bir yatak odası, üst katta 3 yatak odası. Ama oturma odası ya da salon yok. Bu durumda ev halkının toplanabileceği tek yer mutfak. Bir de iyi havalarda veranda var. Miles, Myla'nın zemin kattaki eski odasında kalacak. Bu da hiç yoktan iyi, çünkü evin mahremiyeti olan tek özel yeri o oda. Tabii mutfağın bitişindeki bir odada yaşamak ne kadar mahremiyet sayılırsa o kadar. Balonu karyolanın üstüne koyuyor, 2 yanındaki pencerelerden dışarıya bakıyor. Pencerelerin birinden hurda arabanın durduğu boş arsa, ötekinden de yarım kalmış inşaat görünüyor. Bank eve taşındıklarından bu yana oluşan günlük düzeni ve kuralları anlatıyor. Herkesin yapması gereken bir görev var, ama o işin sorumlu dışında herkes istediği gibi gelip gitmekte özgür. Kendisi elinden her iş gelen işçi ve kapıcı, Alan temizlikçi kadın, Alice de mutfak alışverişini yapıyor ve yemeklerin çoğunu pişiriyor. Belki Miles Alice'ın işini paylaşmak, alışveriş ve yemek pişirme işlemini nöbetleşe yapmak ister. Miles'ın bu öneriye itirazı yok. Yemek yapmayı sevdiğini, son yıllarda bu işte bayağı ustalaştığını ve bu sorumluluğu üstlenmesinin sorun yaratmayacağını söylüyor. Bank hepsinin eli darda olduğu ve olabildiğince az masraf yapmaya çalıştıkları için genellikle kahvaltıları ve akşam yemeklerini birlikte yediklerini anlatıyor. Paralarını karıştırarak geçinip gidiyorlar. Şimdi Miles de ev halkına katılınca herkesin masrafı o oranda azalacak. Onun gelmesi herkesin yararına olacak. Bank böyle derken sadece parayı kastetmediğini, Miles'ın evin havasına katacağı şeylerden söz ettiğini söylüyor ve onun sonunda ait olduğu yere döndüğünü görmenin kendisine ne kadar mutlu ettiğini belirtiyor. Miles omzunu silkerek oraya uyum sağlamayı umduğunu söylüyor, ama işten işe bu tür bir grup yaşantısına ayak uydurup uyduramayacağını, ayrı bir yer aramanın daha iyi olmayacağını da sorguluyor. Bütün sorun para. Ötekilerin de karşılaştığı sorunun aynısı. Artık işsiz yanında getirdiği 3.000 dolarla da hiçbir iş yapılmaz. İstese de istemese de şimdilik orada kalmak zorunda. Koşullarını kökten değiştirecek bir şey olmadığı sürece durumu idare edecek. Böylelikle mahkumiyette başlamış oluyor. Pilar'ın ablası onu Sunset Park dörtlüsünün en yeni üyesi yaptı. O akşam onun onuruna bir ziyafet düzenliyorlar. Bu bir hoş geldin jesti ve Miles her ne kadar dikkatler üzerine çekmekten hoşlanmasa da tedirginliğini belli etmeden akşamı atlatmaya çalışıyor. Ev halkıyla ilgili ilk izlenimleri ne? Alice'i işlerindeki en cana yakın, en ayağı yerde kişi olarak görüyor. Kızın oğlan çocuklarını andıran atak, dobra, orta batıya özgü tavrı hoşuna gidiyor. Onun kafası çalışan, iyi okumuş, yapmacıktan uzak, kendisiyle böbürlenmeyen ve en beklenmedik anda en zekice espriyi patlatabilen biri olduğunu fark ediyor. Ellen'ın anlaşılması daha güç biri. Hem çekici hem itici, hem dışa dönük hem içine kapalı. Dakikası dakikasına uymuyormuş gibi görünüyor. Uzun anlamsız suskunlukları var ama sonunda konuşmaya başlayınca son derece akıllı laflar ediyor. Miles onun içinde kopan fırtınaları, huzursuzluğu, yine de çok iyi kalpli biri olduğunu seziyor. Kız gözünü dikip bakmasa Miles onu biraz daha ısınacak. Ne var ki sofraya oturduklarından beri Ellen'ın gözleri hep üzerinde ve Miles onun bu ısrarlı aşırı ilgisinden rahatsız oluyor. Bir de Sunset Park'a sık sık gelip giden Jackie var. Sivri burunlu, büyük kulaklı, zayıf saçları seyrelmiş biri olan Jackie. Baum yazıyor ve Alice'ın sevgilisi. İlk birkaç dakika hoş biri gibi görünüyor ama sonra adamın kendisinden başka kimseyi dinlemediğini, özellikle de boyuna Alice'in sözünü kestiğini ve kızın cümlesini yarıda bölüp kendi görüşünü açıklamaya başladığını gören Miles, onun hakkındaki fikrini değiştirmeye başlıyor. Çok geçmeden Pound'un şiirlerini ezberden okusa da 1932'den bu yana bütün Dünya Kupası maçlarını kimin kiminle oynadığını şaşmadan saysa da Jackie Baum'un can sıkıcı, tatsız biri olduğuna karar verir. Neyse ki bank çok formunda gecenin protokol görevlisi rolünü coşkuyla sürdürüyor ve sofradaki görünmez gerginliğe karşın akşamın neşeli havasını ustalıkla koruyor. Her yeni şarap şişesi açılırken Bank ayağa kalkıp neyin şerefine içeceklerini söylüyor. Miles'ın eve dönüşünü, kendi küçük devrimlerinin 4. ay dönümünü, bütün dünyada ev işgal edenlerin haklarını kutlamak için kadeh kaldırıyorlar. Bütün bu cümbüşün tek olumsuzu Miles'ın içki içme işi ve Miles insanların alkolden kaçınan birisini gördükleri zaman otomatik olarak ona tedavi gören bir alkolik gözüyle baktıklarını biliyor. Miles hiçbir zaman alkolik olmadı ama aşırı içmek istediği bir dönem oldu. 3 yıl önce içkiyi bırakması da sağlığını olduğu kadar bütçesini düşünmekten kaynaklandı. İçinden masadakiler ne düşünürlerse düşünsünler, hiç önemi yok dese de Bang'ın her kadeh kaldırışında Jackie Miles'a dönüp içmesi için ısrar ediyor. Belki ilk sefer gerçekten yanıldı ama ondan sonra 2 kez daha kadehler kalktı ve Jackie ısrarı sürdürdü. Miles'ın tepesi attığı zaman neler yapabileceğini bir bilse, İğnelemeyi anında bırakırdı ama Jackie işte bunu bilmiyordu. Ve aynı şey bir kez daha yenileyecek olsa işin sonunda ya burnundan kan fışkıracaktı ya da çenesi kırılacaktı. Miles bu kadar yıldır kendisini tutmaya, öfkesine hakim olmaya çalıştıktan sonra New York'a ayak bastığı ilk gün yeniden hırslanıyor, birini parçalayacak noktaya geliyor. Durum daha da kötüye gidiyor. Yemekten önce Miles annesiyle babasının kimler olduğunu söylememesini, Morris Heller ve Merrill Lee Swan'ın adlarından söz açılmamasını banktan rica etti. Bank da bu uyarıya gerek bile olmadığını söyledi ama yemeğin sonuna yaklaşırken Jackie Renzo, Michelangelo'nun Eylül ayında babasının yayın evinden çıkan son romanı daha sohbetlerinden söz etmeye başlıyor. Bunda anormal bir şey yok. Kitap çok iyi satıyor ve hiç kuskusuz pek çok kişi onun hakkında konuşuyor. Üstelik Baum'un kendisi de yazar olduğuna göre Renzo'nun yapıtını iyi bilmesi gerek ama Miles onun bu konuda ileri geri konuşmasını istemiyor. Kendisi kitabı yayınlanır yayınlanmaz Florida'da okudu. Hem de fazlasıyla sarsıldığı için Pilar'ın evde olmadığı zamanları kollayarak okudu. Çünkü daha ilk sayfada Berkshire'daki dağın tepesinde oturmuş sohbet eden 60 yaşlarındaki iki adamın Renzo ile kendi babası olduğunu anladı. Yaşadıklarından, anılarından söz eden iki adamın, iki arkadaşın, en iyi iki dostunun babasıyla vaftiz babasının hikayelerinin acılı, hüzünlü yanlarının kendisine de gönderme yaptığını bildiği için kitabı gözyaşlarına boğulmadan okuması olanaksızdı. Şimdi şu kibirli Jackie Baum kalkmış kitap hakkında görüş belirtiyor. Miles bütün yüreğiyle adamın susmasını diliyor. Baum, Michelle Sanson'la röportaj yapmak istiyorum. Gerçi o gazetecilerle nadiren konuşuyor ama sormak istediğim pek çok şey var ve bana birkaç saat ayırmaya ikna edebilsem büyük başarı elde etmiş olmaz mıyım, diyor. Babam sadece kendi küçük hırslarını düşünüyor. Kendisinin ömrü boyunca ulaşabileceği en başarılı noktadan en az 10.000 kat daha büyük birinin sırtından geçinip büyümeye kalkışıyor. Tam o sırada Ahmak Bank, Renzo'nun yani hala bilgisayar kullanmaya geçmemiş bir romancı olarak soyu tükenen bir türün temsilcisi olan koca Mike Carlson'ın daktilo makinesini temizleyip onaran kişinin kendisi olduğu bombasını patlatıyor. Onu biraz tanıdığını, bir dahaki sefer dükkana geldiğinde Jackie adına ondan randevu isteyebileceğini söylüyor. Miles neredeyse yerinden fırlayıp Bank'ın gırtlağına sarılacak. Neyse ki Alice gürültüyle hapşırınca konuşma başka bir alana sıçrıyor ve Bank bir anda gripten, kış nezlerinden dem vurmaya başlıyor. Renz ve Marshall son röportaj lafı da bir anda açılmıyor. O akşamki yemekten sonra Miles bir daha onunla aynı sofraya oturmamak için Jackie geldiğinde ortalıkta görünmemeye karar veriyor. Sonradan pişman olacağı bir şey yapmak istemiyor. Oysa Jackie tam damarına basacak tipte biri. Neyse ki sorunun sandığı kadar ciddi olmadığı ortaya çıkıyor. Bağım ertesi iki hafta için sadece bir kez geliyor ve Alice'ın birkaç gece onun Manhattan'daki evinde kalmasına karşın Miles aralarının açık olduğunu, zor bir dönemden geçtiklerini, hatta belki de ilişkilerin bitme noktasına geldiğini seziyor. Bu onu ilgilendirmese de Alice'i tanıdığı için ilişkinin kopmasını istiyor. Çünkü Bağım Alice gibi bir kadına layık değil ve Alice çok daha iyi birini hak ediyor. Miles geldiğinin üçüncü günü babasının ofisine telefon ediyor. Resepsiyon görevlisi Bay Heller'ın yurt dışında olduğunu ve Ocak ayının 5'ine kadar ofise gelmeyeceğini söylüyor. Mesaj bırakmak ister misiniz diye soruyor. Miles, hayır teşekkür ederim gelecek ay ararım diyor. Gazetede annesinin oyununun 13 Ocak'ta başlayacağını okuyor. Kendisi de ilgili olarak ne yapacağını bilmiyor. Her gün Pilar'la yaptığı 1-2 saat süren telefon konuşmalarının dışında yaşamının bir çizgisi bir çatısı yok. Çevreyi tanımak için sokaklarda geziniyor ama kısa sürede Sunset Park'la ilgilenmez oluyor. Buranın yaşamayan bir yanı, yoksulluktan ve göçmenlik mücadelesinden kaynaklanan hüzünlü bir boşluğu var. Bankaların, kitapçıların olmadığı, sadece çek bozdurma bürolarıyla neredeyse işe yaramaz hale gelmiş bir halk kitaplığının yer aldığı bir bölge. Dünyanın dışında, zamanın çoğu kişinin saat takmaya bile gerek görmediği kadar ağır ilerlediği küçük bir dünya burası. Miles bir öğleden sonra rıhtımın yakınlarındaki bazı imalethanelerin, semtin ayakta kalmış son kuruluşlar olan pencere ve kapı yüzme havuzu, kadın giysileri, hemşire üniformaları üreten şirketlerin bulunduğu eski yapıların fotoğrafını çekiyor. Ancak resimlerin belli bir anlamı, bir bütünlüğü, ruhu yok. Ertesi gün 8. caddeye açılan dükkanlar ve bürolarla dolu kaldırımlarında kalabalıktan geçilmeyen, kasap vitrinlerinde ördeklerin sallandırıldığı Çin mahallesine gidiyor. Her yanı fotoğraf için yüzlerce potansiyel malzemeyle ve canlı renklerle çevrili olmasına karşın tek bir fotoğraf bile çekmeden oradan ayrılıyor. Uyum sağlaması için biraz zamana ihtiyacı olduğunu söylüyor kendi kendine. Bedeni şu anda burada olabilir ama aklı hala Florida'da Pilar'ın yanında ve yeniden yuvaya dönmüş olsa da burası onun New York'u değil, bellendeki anılarındaki New York değil. O kadar uzun yolculuk yaptıktan sonra pekala yabancı bir şehre, Amerika'nın herhangi bir yerindik bir kente de gidebilirdi. Yavaş yavaş Ellen'ın gözlerine alışıyor. Kızın kendisini merakla süzmesinden eskisi gibi ürkmüyor. Ellen da kahvaltı ve akşam yemeği için mutfak masasında toplandıkları zaman herkesten daha az konuşsa da ikisi yalnızken daha konuşkan oluyor. Daha çok da soru soruyor. Bunlar Miles'ın yaşamıyla, geçmişiyle ilgili kişisel sorular değil, hava koşullarından dünyanın durumuna kadar çeşitli konulardaki fikrini soruyor. Kışı seviyor mu? Picasso'yu mu yoksa Matisse'i mi daha büyük bir ressam olarak görüyor? Küresel ısınmadan kaygılanıyor mu? Obama'nın başkan seçilmesine sevindi mi? Erkekler neden spora bu kadar meraklıdır? En beğendiği fotoğrafçı kim? Kızın bu dobralığında çocuksu bir yan oldu kuşkusuz ama bir yandan da soruları çoğunlukla coşkulu diyaloglara yol açıyor ve Miles daha önce Alice ile Bang'ın yaptığı gibi elini korumak için giderek artan bir sorumluluk duyuyor. Ellen'ın çok yalnız olduğunu ve her geceyi onun koynunda geçirmeye can attığını anlıyor. Ancak ona Pilar'dan o kadar çok sezu etti ki kız onunla yatmasının olanaksız olduğunu biliyor. Ellen işe gitmediği bir gün Miles'ı Greenwood mezarlığında yürüyüş yapmaya, kendi deyimiyle ölüler kentini gezmeye davet ediyor ve Miles Sunset Park'a geldiğinden beri ilk kez içinde bir şeylerin kıpırdadığını hissediyor. Florida'da terk edilmiş nesneler vardı. Şimdi Brooklyn'in terk edilmiş insanları karşısına çıkıyordu. bunun araştırmaya değer bir alan olduğunu düşünüyor. Alice, Miles için kitaplardan konuşabileceği bir arkadaş oluyor. Üniversiteden ayrılışıyla Pilar'la tanışması arasındaki yıllarda pek ender bulduğu bir fırsat bu. Çok geçmeden kızın Avrupa ve Güney Amerika edebiyatı hakkında hemen hiçbir şey bilmediği görerek biraz hayal kırıklığına uğruyor. Ne var ki Alice, Anglo-Amerikan dünyasının sınırlı alanında uzmanlaşan bir akademisyen. Booth'la eski bir İngiliz destanı filmi ülkemizde Ölümsüz Savaşçı adıyla gösterildi. Dreiser'ı Dante'den ve Borges'tan da daha iyi biliyor. Ama bu büyük bir sorun değil. Hala konuşabilecekleri çok şey var ve çok geçmeden beğendiklerini ve beğenmediklerini ifade etmek için homurtular, kaş çatmalar, kaşları yukarı kaldırmalar, kafa sallamalar ve dize indirilen şapkalardan oluşan özel bir dil geliştiriyorlar. Alice Jack'ten hiç söz etmiyor. Miles da kıza hiçbir şey sormuyor. Ona Pilar'dan bahsetti ama fazla bir şey anlatmadı. Sadece Noel'deki ders kesiminde Florida'dan geleceğini söyledi. Tatillerini ders kesimi terimini kullanıyor. Çünkü ders kesimi üniversiteyi çağrıştırırken tatil sözcüğü akla sadece okulu getiriyor. Miles da Pilar gelinceye kadar onun ne kadar genç olduğunu kimsenin bilmesini istemiyor. Geldiği zaman da kimsenin ona yaşını sormayacağını umuyor. Soracak olurlarsa diye de dert edinmiyor. Onu kaygılandıran tek kişi Angela. Angela Pilar'ın gittiğini bilmeyecek. Bunu Pilar'la defalarca konuştu. Ablalarından hiçbirine sadece Angela'ya değil, Teresa ile Maria'ya da gideceğini söylemesini sıkı sıkıya tembihledi. Çünkü biri öğrendiği anda ötekiler de öğrenirdi ve küçük bir olasılık olsa da Angela Pilar'ın peşinden New York'a gelme çılgınlığını gösterebilirdi. Greenwood mezarlığı hakkında resimli bir kitap aldı. Şimdi her gün fotoğraf makinesini alıp oraya gidiyor. Aralık ayının dondurucu soğuğunda neredeyse kimse oraya uğramadığı için tek başına mezarların anıt mezarlarının arasında dolaşıyor. Mermer sütunlar ve dikiliş taşlar, Yunan tapınakları ve Mısır piramitleri gibi bilinen bir takım anıtlara benzetilmiş, gösterişli, abartılı mimari yapıları uzanmış yatan ve ağlayan kadınları gösteren büyük heykelleri dikkatle inceliyor. Mezarlık Central Park'ın yarısından daha büyük. İnsanın kolayca içinde kaybolacağı, Brooklyn'in bu kasvetli köşesinde cezasını dolduran bir mahkum olduğunu unutacağı kadar büyük. Binlerce ağacın ve bitkinin arasından yürümek, tepelere tırmanmak, bu büyük mezarlığın yollarını arşınlamak, şehri arkada bırakıp ölüleri mutlak sessizle kuşatılmak demek. Miles, gangsterlerin ve şairlerin, generallerin ve sanayicilerin, cinayet kurbanlarının ve gazete patronlarının erken yaşta ölen çocukların, 100. doğum gününden sonra 17 yıl daha yaşamış bir kadının, Theodore Roosevelt'ın aynı gün yan yana gömülen annesi ve karısının mezarlarının fotoğrafını çekiyor. Dikiş makinesini icat eden Alice Hall, tıraş bıçağın mucidi Kung Fu kardeşler, Steinway piyano şirketinin kurucusu Henry Steinway, Underwood daktilo makinesi şirketinin kurucusu John Underwood, beyzbol skor sistemini bulan Henry Chadwick, stroskopu icat eden Elmer Sperry, hepsi burada yatıyor. John Steinbeck, Woody Guthrie, Edward Rue Murrow, Adobe Black, 20. yüzyıl ortalarında yapılan kronotoryumda takılmış, tanınmış, tanınmamış, kim bilir daha kaç kişi, kim bilir daha kaç ruh bu tekinsiz, ürkütücü ama güzel yerde dumana dönüştürülmüş. Miles başı boş dağınık düşüncelerini kaydetmek için kamerasını kullanarak yine bir başka yararsız projeye başlamış oluyor ama bu, hiç değilse hayatının yeniden başlayacağı ana kadar bir şeyler yapmaya, vakit geçirmeye yarıyor. Hem Oz büyücüsünü oynayan aktör Frank Morgan'ın gerçek adının Whopperman olduğunu Greenwood mezarından başka nerede öğrenebilirdi? 9. ayrımın sonu, sayfa 126.